Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seriye'de de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Seriye'de bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi ve UC Berkeley Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Rasim Çağın. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bize kendinizden bahseder misiniz?
Elbette. 1972 İstanbul doğumluyum. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği programlarını bitirdim. Çift anadal yaptım. Türkiye'de 2 yıl kadar çalıştıktan sonra UC Berkeley'ye yüksek lisansa gittim. Berkeley'de mezun olduktan sonra Silikon Vadisi'nde çalışmaya başladım. Türkiye'de de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine ağırlıklı olarak dersler vermeye devam ediyor.
Yapay zeka zannediyorum bu kadar yeni bir kavram değil. Tarihinden bahsetmek mümkün mü?
Yapay zeka esasında çok çok eskilere de gidiyor. Yani insanlar çok, yani antik Yunan'da bile, yani yapay zeka olarak değil tabii ama hani bu işin başka şeyler düşünen canlılar olabilir mi vesaire düşünmüşler. 1950'li yılların başında Alan Turing diye bir İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi var. Şöyle bir soru ortaya atıyor: makineler düşünebilir mi? İlk defa 1956 yılında Dartmouth'taki bir konferansta yapay zeka kelimesi kullanılmaya başlanıyor. O sırada matematiksel modelleri oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Çok temellerden bahsediyoruz. 1960'lara geldiğimizde bir bilgisayar yazılımı geliştiriyor Eliza adında. Bir psikoanalisti taklit ediyor. Hı hı. Sorular soruluyor. Sorulara genelde ben baktım ne olduğuna. Soruya soruyla cevap veriyor. Yani atıyor, ben depresyondayım diyorsun, sen niye depresyondasın diyor. Yani böyle o zamanın teknolojisi çok gülmemek.
Uygun
evet,
bir hikaye aslında.
Evet, yani o zamanın teknolojisi çok yadırgamamak lazım ama gene de bu illüzyonu yaratıyor. Daha sonra yapay zeka kışı veya kışları tabir edilen dönemler var. Yani insanlar önce bir acayip bir ya bu çok iyi yere gidecek deniyor. Sonra 1970'lerde ya bu teknolojiden bir şey olmaz deniyor. 70'ler böyle geçiyor, yapay zeka kışı. Gene ilerlemeler oluyor ama çok yavaş. İnatçı birkaç kişi var. Bu inatçı kişilerden bir tanesi Jeff Hinton, geçen sene 2024 yılında Nobel ödülü aldı. 1970'lerin sonundan 1980'lerin ortasında şu anki yapay zeka olarak anladığımız derin öğrenmenin ve bundaki yapay sinir ağlarının matematiksel modelini tamamladı. Geri yayılım algoritmasını. Ve bu yüzden zaten şey yaptı. İnatla devam ediyorlar. 97 yılında IBM'in Deep Blue'su dünyanın o zamanki şampiyonu Gary Kasparov'u yenince insanlar evet bir şeyler oluyor burada diyor. Fakat bu yapay zekanın geniş tanımı hala orada. Eğer böyle yaparsan sen böyle yap. Eğer böyle yaparsan sen böyle yap gibisinden eksper sistemi diye tabir ettiğimiz şeyler var. 2000'lerle beraber 90'ların sonundan itibaren veri patlaması yaşıyoruz. Algoritmalar gelişmeye devam ediyor. Makine öğrenmesi denen esasında bizim şu an yapay zeka dediğimizde anladığımız bir alt küme ortaya çıkıyor. Doğru. Verilerden öğrenen sistemler. Yani veriyi veriyorsunuz, sistem algoritmalar vasıtasıyla kendi kendini öğreniyor. Bu devam ediyor. Daha sonra onun da bir alt kümesi olan ve şu an bizim hayatımızda en çok yapay zeka dediğimizde şey yapan, makine öğrenmenin bir alt kümesi olan derin öğrenme daha fazla ilerlemeye başlıyor. 2016 yılında gene AlphaGo, o zamanın Go şampiyonu, dünya şampiyonu yeniyor ki Go 5000 yıllık tarihe sahip en stratejik oyunlardan bir tanesi. Daha sonra bütün herkesin evet bu oluyor dediği dönüm noktası Kasım 2022'de ChatGPT'nin hayatımıza girmesi.
ChatGPT tabii ki hayatımıza girdi. Biz onun özellikle insanlarla iletişim kuran yönüyle karşılaştık. Evet. Ama işin arka planında daha çalışan bir sürü sistem var. Evet. Ve bu geçen senenin sonu itibariyle 2024'ün sonunda da başka bir şey daha oldu. DeepSeek girdi hayatımıza. Devrimsel olarak kabul edilen bir şey gerçekleşti. Tam olarak neyi değiştirdi DeepSeek?
Çinlilerin geliştirdiği uyarı atışı olarak Trump'ın göreve başladığı yemin tönerinde sundular. Biden döneminde şöyle bir şey oldu. Dediler ki Amerikalılar, ya Çin'in ilerlemesine izin vermememiz lazım bizim. Ne yapacağız? En son donanımı Çin'e vermeyelim. DeepSeek'teki önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani bir alt donanımla yapıldığı iddia ediliyor. Burada gerçekten bir takım akıllıca mühendislik hamleleri de yapıldı. Yani ellerinde kısıtlı imkan olunca algoritmik tarafta çok teknik detayına girmeyelim. Ama mühendislik olarak bir takım Amerikalıların da vay be diyeceği adımlar atıldı. Bu bir. İkincisi, DeepSeek bir defa bir Çinli hedge fund'dan doğdu. Bir de bunu da koyalım.
Algoritmik fon.
Algoritmik fondan doğdu. Bunu da koyalım. 10 trilyon kelimeyi eğitmeye çalışıyorsunuz. Aylar süren, korkunç derecede çip yatırımı gerektiren ve bunun yanı sıra elektrik vesaire, yani maliyetli işler. Bu maliyeti kesmenin yolları var. Bunlardan bir tanesi işte DeepSeek'i ChatGPT ile aynalıyor. Yani buna esasında tam aynalama demek doğru değil ama ChatGPT ile eğitiyor. Bu konuda endikasyonlar var hakikaten, ChatGPT'den bir şey aldı. Eğitim süreçlerinde de maliyeti ciddi anlamda azalttığı, yani Amerikalıların 100'e yaptığını biz 5'e yaptık dedikleri oluyor. Fakat orada biraz da elma ile armut karışıyor. Çünkü son adım esasında 5 milyon dolar civarında açıklanan. Onun bir daha evvelsi var. Onlar açıklanmadı.
Ne kadar çok veriye sahip olursanız o kadar hızlı yol alabiliyorsunuz. ChatGPT ve DeepSeek için bakarsak sanki durum pek öyle değil. Bu durumda açık kaynak üzerinden kendilerini eğitiyorlar.
Evet, açık kaynak üzerinden eğitiyorlar. Açık kaynakta olan kelimelerden eğitiyorlar. Açık kaynakta da olunca bazı sorunlar oluyor. Yani Reddit diyor ki benden faydalandın, hani benim şeyimden.
Temiz sorunu çıkıyor.
En basit örneği sadece Reddit. Bu tabii kelimeleri konuşuyoruz. Yani şimdi Midjourney'e de dava açıldı. Şunu da söyleyeyim bu arada. X sadece Twitter'dakilerden de eğitilmedi. Onlar da açık kaynak kullandı. Dolayısıyla açık kaynaktakiler de sadece OpenAI'dan veya işte atıyorum başka şeylerden değil, bu bahsettiğimiz Gemini'den da şikayetçiler ve bu konudaki dava süreçleri bildiğim kadarıyla devam ediyor hala da.
Grok'tan devam edelim. Grok taze bir konu. Tabii. Grok geçenlerde bir şeyler yaptı.
Evet.
Ve ortalık karıştı. Tam Grok'a tam olarak ne oldu?
4 Temmuz Amerika'nın bağımsızlık günü. 4 Temmuz'da Elon Musk çıktı, dedi ki biz yeni bir sürüm çıkartıyoruz ve bu sürümde Grok artık politik doğruculuktan kurtulacak.
Tamam, buraya
kadar. Evet, yani. Bağımsız olacak. Bağımsızlık gününde bağımsız olacak dedi. Buraya kadar her şey güzel. Grok çok ciddi bir şekilde sadece Türkiye'de değil, özellikle Amerika'da başladı olay. İnfiale yol açan küfürler, kesinlikle şey yapılmayacak, ağza alınmayacak, ırkçı söylemler vesaire. Birkaç şey benim garibime gitti. Yani o ekip çok kuvvetli bir ekip. Ben biliyorum, yani gerçekten sağlam. Yani böyle bir yanlışlar silsilesi nasıl yapıldı tam anlayamadım. Neyi kastediyorum onu söyleyeyim. Yani teknik açıdan baktığımızda, ilk baktığımda bir defa halkın tamamına açıldığını görüyorum. Herhangi bir yazılım %100 açmazsınız. Bu tür şeyler yanlış gidebilir. İnsan bu işin içinde. Her zaman yeni bir yazılımda %100'de iyi gitse bile çıktıktan sonra bir şeyler yanlış gidebilir. Dolayısıyla eski çalışan modelinizi, bu büyük dil modeli de olabilir, başka bir yazılım da olabilir, cepte tutarsınız.
Yedekte
tutarsınız. Evet. Ve bir şey ters gittiği zaman hemen dakikalar içinde eski modele geri dönme şansınız vardır. Burada bunun neden yapılmadığını açıkçası tam anlayamadım. Üçüncüsü biraz daha felsefi bir konu. Az evvelden bahsettiğim Jeff Hinton, 2024'te Nobel olan, üstünde inatla çalıştı ama ben buralara geleceğini bilmiyordum deyip yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekerek istifa etti görevinden. Geçen sene OpenAI'da bir şeyler oldu. Ne oldu? Sam Altman'ı görevden aldılar. Çok hızlı gidiyoruz. Sam Altman yani hiçbir şey, yani biraz para odaklı gidiyor, biraz değil, bayağı para odaklı gidiyor ve hız bizim bu işi güvenli yapmamızı engelliyor dendi. Sam Altman geri gelince bu sefer alttaki ekip, başta Ilya ayrıldı. Ilya kim? Ilya az evvel bahsettiğim Jeff Hinton'ın doktor öğrencisi ve bu konudaki en otorite isimlerden bir tanesi. Gidilen taraf sistemlerin daha da otonomlaşması. Dolayısıyla otonomlaştıkça bizim kontrolümüzden ileriki senelerde çıkma ihtimali var. Bunlara karşı önlem almamız gerekiyor. Yapay zekayı tamamen rafa kaldıralım demiyorum ben. Bunları göz önüne alarak önlem alalım diyorum. Hep verdiğim örnek, geçen yüzyılın buluşu neydi? Yani buluşlarından bir tanesi diyeyim, otomobil. Otomobillerde ne oldu? Otomobil icat oldu. Daha sonra sürekli beygir gücü arttı. Beygir gücü artınca çok hızlandı. Hızlanma oldukça risk arttı ve çok insan öldü.
Evet.
Çok insan ölünce insanlık ne yaptı? Otomobil teknolojisini rafa kaldırıyoruz demedi. Onun yerine trafik kuralı getirdi. Dedi ki işte hız limitleri bu olacak vesaire. Ölümleri önleyici kurallar getirdi. Şimdi bizim yapay zekada biz derken herkesin, bütün paydaşların bunu yapması gerekiyor. Yani bunun regülasyonu nasıl olacak? Kuralları neler olacak? İnsanlar nerede devreye girecek? Hiçbir şekilde, yani hep bizim kontrolümüze nasıl gidebilir gibisinden konuları ciddi düşünmemiz için bize bir uyarı ateşi oldu dememiz daha doğru olur.
Grok'ta devam etmek gerekirse, Elon Musk çok ezber bozmasıyla ünlü bir kişi aslına bakarsanız. Acaba bunu bilinçli olarak yaptırmış da olabilir mi? Çünkü Grok'un test kitlesine gitmektense çok geniş bir kitleye bunu açması aynı zamanda ciddi bir veri geri bildirimi. Bu da bir eğitimin bir parçası olarak da kabul edilebilir. Çok ciddi bir veri topladı. Hem de insanların duygularını topladı.
Yani dediğim gibi hatalar zincirine bu ekip bu tür bahsettiğim teknik hataları yapabilecek şeyde bir ekip değil. Bu değil, o değil. Onun üstüne eklenecek başka bir şey daha var. OpenAI'nin kurucularından bir tanesi $50 milyon veren Elon Musk esasında.
Evet, evet.
Şimdi OpenAI, open ne demek İngilizce? Açık demek. Açık olacak ve kar amacı gütmeyen olacaktı. Daha sonra Sam Altman, yani onu da çok şey yapma kötü adamdır işte hızlı gidiyor vesaire, o da bir şeyler yapmaya
ama
çalışıyor.
Ama zaten Elon Musk'la aralarındaki en büyük problemlerden
en büyük
bir
problem
tanesi
bu.
De
zaten bu. Elon Musk'ın ayrılma sebebi bu. Önce şirketi kapattı, şu an biz açık kaynak değil. Mesela DeepSeek açık kaynak. Facebook'un dağması açık kaynak. Yani şey yapabiliyoruz. Önce kapattı, daha sonra da kar amacı gütmeye çevirince araları açıldı. Şu an çok büyük şeyler ve Elon Musk devamlı olarak bunun açık olması lazım, transparan olması lazım, güvenilir olması lazım vesaire vesaire. Elon Musk'ın özelliklerinden bir tanesi de gemileri çok kolay yakabilmesi, evet, ve hisse fiyatını, kendi reputasyonunu vesaire hiç düşünmemesi. Dolayısıyla halkın dikkatine bakın bu böyle olursa böyle olur gibisinden de çekmiş olabilir.
Evet, bir reaksiyon
olabilir. Yani doğru. Çünkü esas üstünde durduğu, yani biz bunu denetimli yapmak zorundayız, açık olmak zorunda. Yani bunu sene, yani bu son sene söylemiyor. Bunu 2015'ten beri söylediği bir şey. Dolayısıyla bu tarafa da bir dikkat çekme olabilir. Yani bunlar hep spekülasyon. Evet, yakında öğreneceğiz.
Da olabilir
yani çekim yani tarihi belli. Yapay zekada işler saatlerde değişiyor. Ben öğrencilerimle bir şeyi konuşuyorum. Gene mesela hocam Grok şu konuda çok iyiydi diyorlardı Mart ayında. OpenAI yeni bir sürüm çıkartıyor. Bir hafta sonra evet biz vazgeçtik. Şimdi çok hızlı giden bir konu. Elimizdeki bilgilerle birazcık biz tahmin yapmaya çalışıyoruz.
Şimdi kripto paralar çıktı. Onunla ilgili regülasyonlar bile yeni yeni gelmeye başladı. Hatta tam olarak regüle edilebildiği bile söylenemez.
Doğru.
Hala devam eden bir süreci var. Yapay zeka. Hı hı. Biz bununla karşı karşıyayız. Şu anda iletişim kuruyoruz. Hayatımızın içerisinde bazı alanlarda kullanıyoruz.
Tabii.
Fakat regülasyonun sınırlarının ne olduğu henüz net değil.
Değil.
Nasıl bir şey dönüyor dünyada regülasyon konusunda yapay zekada?
İki farklı bakış açısı var. Biden döneminde biraz daha temkinli gidiliyordu. Yani regülasyona biraz daha ağırlık verilmesi gerekiyor deniyordu. Trump döneminde geldiği ilk gün dedi ki ben yani regülasyon şey yaparız yani tamam şey değilim ama hız kazanacağız yani bu işte kim öndeyse o kim hızlıysa o önde bitirir ben bunu şey yapamam dedi ve önünü bayağı şey yaptı açtı dolayısıyla regülasyon konusunda Amerika biraz daha liberal davranıyor diyeyim daha esnek davranıyor.
Frenden ayağını
evet
çekmiş durumda.
Evet yani gazda evet aynen öyle. Avrupa tarafı daha temkinli gidiyor. Ne olursa olsun bürokrasi belki de biraz işin doğası gereği teknolojideki kafa yapısıyla bürokrasideki kafa yapısının farklılığından kaynaklanan biri kötü demiyorum. İşin doğası gereği bürokrasi geriden geldiği kesin. Ama şu da kesin. Bu işin dediğim gibi bir trafik kurallarının olması gerekiyor ve biz bunları ne kadar oturtursak o kadar daha güvenli bir şekilde bu teknolojiyi kullanmış oluruz.
Türkiye'de de yapay zeka entegrasyonları çok ciddi ölçüde yapılıyor aslında zaten kullanılıyor. Ama
evet,
bu bahsettiğimiz büyük dil modeli anlamında bir yapay zeka yani bir generative AI dediğimiz bir şeyle henüz karşılaşmadık.
Evet.
Türkçe'de karşılaşmadık diyelim. Daha çok diğer yapay zeka modellerinin çevirileriyle Türkçe ile karşılaşmış
evet
oluyoruz.
Evet.
Bu çok zor bir şey mi? Yapılamaz bir şey mi?
Ya esasında yapılır. Stratejik önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Yani biz kuvvetimiz nerede? Ne kadarlık yatırım yapabiliriz? Biz büyük dil modeli geliştirmeli miyiz? Bu bir stratejik soru. Geliştirirsek ne kadar kaynak ayırmak zorundayız? Bir stratejik soru. Bunun yerine başka ne yapabiliriz? Ve oradan daha fazla katma değer alabilir miyiz? Stratejik bir soru. Teknolojinin katmanları var. Donanım katmanı var. İşte Nvidia $4 trilyon aştı. Bu çekim itibariyle. Yarın bir şey olur 3'e düşer 6'ya çıkar bilmiyorum ama bugün itibariyle $4 trilyon aştı. Nvidia'nın rakibi şu an hala daha yok gözüküyor. Var da yok gibi. Şimdi bu katmanda olmamız zor. Onun üstünde işte bulut şeyleri var. Onun üstünde OpenAI vesaire dil modelleri var. Onun üstünde uygulama katmanları var. Uygulama katmanlarında olmamız kesin. Bir defa onu söyleyeyim. Yani uygulama katmanında olmamamız için herhangi bir sebep yok. Onun altındaki katmanlar tamamen stratejik sorular. Devlet ve özel sektör beraber karar vermek zorunda.
Bizim kendi yapay zeka çiplerimizi üretmemiz mümkün mü yok mu tartışmak
evet, gerekiyor. Evet, o teknoloji katmanından bahsettiğim oydu. Yani en altta donanımdan bahsettim ya. Yani onu yapabiliyor muyuz? Onu dünyada kimler yapabiliyor? Yapılmaz diye bir şey yok. Ağırlığımızı oraya vermemiz gerekiyor veya en azından Türkiye çapında mesela bankacılık ve telekom sektörlerinde bilginin yurt dışına çıkması regülasyonlara tabi değil mi? Yani onu şey yapamıyoruz. Dolayısıyla bu teknolojinin o taraflarından faydalanamıyoruz. Türkiye'de yapay zeka üstüne bir veri merkezi kurulmalı mı? Bu tartışılmak zorunda. Devlet burada, devlet desteği, ben bunun finansal çalışmasını da yaptım. Yani ne gerekiyor, ne kadarlık bir veri gerekiyor, ciro gerekiyor, karlılığı ne kadar vesaire. Devletin desteği bir yerde gerekiyor. Devlet mesela doğru adımları atarsa, teşvik verirse bu Türkiye'nin önünü açacak bir şey.
Yapay zekanın hiç üstüne vazife olmayan, aslında verdiğiniz skriplerde, verdiğiniz talimatlarda ona vermediğiniz bazı şeyleri otomatikman yapmaya başlamasıyla karşı karşıya kaldığınızda evet. Görüyorsunuz. Sadece şunu yap dediğinizde kendine evet. Geliyor, özür dileyerek devam ediyor. Evet. Bu şizofreni durumunda olması, yani yapay zekanın halüsinasyon görmesi olarak kabul ediliyor. Bu hep böyle mi devam edecek yoksa bir yerde ortadan kalkacak mı?
Bu modeller nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor, siz belli bir şey soruyorsunuz, bir kelime dizini var. Ondan sonra o kelime dizine göre bir sonra gelecek en olası kelime hangisi onu hesaplıyor. Sonra bir sonraki kelime ve böyle siz sanki bir metin şey yapıyormuş gibi şey yapıyor ama esasında tamamen rastsal modeller bunlar. Yani temelinde olasılık yatan modeller. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca bir kelime dizini geldiği zaman o otomatikman kendini cevap vermek zorunda hissediyor gibi anlıyoruz biz. Esasında orada yani yaptığı şey ben bir sonraki kelimeyi, olası kelimeyi bulmam lazım diyor. Şimdi temel yapı bu olduğu sürece, yani genel algoritma bu olduğu sürece bunu bizim hiç halüsinasyon görmeden %0'a indirmemiz mümkün değil. Ne mümkün? Bu halüsinasyonlar görüldükçe buraya yanlış cevap veriyorsun diyerek yapay zekayı eğitmek %99'sa daha sonra %99.9'a sonra %99.99'a vesaire yani süre %100'e yakınsayacak bir şeye getirmek mümkün. Burası mümkün. Burada iki tane çok önemli şey var. Birisi yapay zekanın kendi kendine eğitmesi ve modelin çalışması, bir tarafta da insanın devreye girmesi. Hiçbir zaman insan devreden çıkmamalı. Yani Grok'ta da örneğini gördük. Daha ciddi şeyler de olabilir. İş hayatında da bu böyle. Yani sıfır çalışan olsun, her şeyi yapay zeka yapsın gibi bir şey yok. Çalışan sayısı azalabilir ve insanlar başka şeyler yapabilirler. Ama devamlı bunları gözetleyen bir insan olmak zorunda. İnsan yapay zeka işbirliği burada devreye giriyor. Yani bu dilin modelin eğitilmesinde de böyle, herhangi bir problem çıktığında şeyde de böyle. Yani hepsinde böyle. Sonuçta kararı, en son kararı yapay zeka verecek. Örnekleri yapay zeka tıp alanında kullanılıyor. Yani tıp alanında yapay zeka işte röntgenleri veya radyografi şeylerini inceliyor. Burada kanser olabilir gibisinden şeye söylüyor.
Hatta IBM'in bir tane süper bilgisayarı bu konuda bildiğim kadarıyla dünyada en ünlü uzmanlardan bir tanesi.
Gayet iyi ama daha sonra onu doktora söylüyor. Son karara. Hala daha doktor veriyor. Doktor işin içinden çıkmış değil. Hesap makinesi bulundu. Mühendisler işini mi kaybetti? Hayır. Daha hızlı iş yapmaya başladılar. Anlatabiliyor muyum? Bu da böyle bir teknoloji, insan kesinlikle, yani şöyle bir ütopya var. Yani işte yapay zeka her şeyi yapacak, ondan sonra bizde hiçbir şey yok, öyle bir şey. Yani insanlar daha verimli hale gelecek. Bu açıdan, bu perspektiften bakmamız lazım. Veya en azından gidişatımızın o yönde olması lazım. İnsanlar daha verimli hale gelecek, beraber çalışacaklar. Halüsinasyon sorunuzun cevabı da o. %100'e gelmemiz, yani sıfır halüsinasyon bu model, yani altyapı böyle olduğu sürece mümkün değil ama sıfıra yakınsamamız çok olası. Bu da insanın geri bildirimiyle mümkün olacak.
Şimdi burada kitabınız duruyor. Kim korkar yapay zekadan? Kim korkar gerçekten yapay zekadan? Bunun cevabını merak ediyorum ben biraz.
Genelden başlayalım. Şimdi insan neden korkardan başlayalım? İnsan evet. Bilmediği şeyden korkar. Çok evvelden insan yıldırımdan korkuyor. Çünkü yıldırımın ne olduğunu bilmiyor. İşte ona göre tanrılar bizi cezalandırıyor filan gibisinden. Yapay zekadan kim korkar? Yapay zekayı tam anlamayan, yani oradan buradan duyan ama tam ne olduğunu bilmeyen, işimi kaybettireceği söyleniyor buna. Gerçekten kaybedeceğim mi? Yani bu tür işte dediğim gibi nükleer tuşa basabilecek mi? Bu tür şeyleri yani tam şeyin bilmediğimiz zaman korkmamız mümkün. Kitabın amacı esasında bunun tehlikeli yanlarını anlatarak, bunlara önlem şey yaparak yapay zekayı hayatımıza nasıl entegre edeceğimiz ve nasıl korkmayacağımız konusunda bir kitap. Temel bir altyapıyı oluşturuyor. Daha sonra da bu yapay zeka çağında artık kaçış yok bundan, hayatımıza girdi. Yani şu an elektriği hayatımızdan çıkartabiliyor muyuz? Çok zor. İmkanı yok yani. Bu da bir yatay teknoloji. Çok yere dokunabiliyor. Şu an bu çekimleri elektrikle yapıyoruz. Dediğim gibi elektrikli araba da var. Nasıl onun gibiyse. Yapay zekada fabrikalarda da kullanılıyor. Kod yazmada, bilgisayar programında. Yani her yere dokunabilen bir teknoloji. Bu çağa nasıl ayak uydurabiliriz? Öyle bitiriyorum diyeyim. Daha sonra da kendi Silikon Vadisi tecrübelerimi ve çevremdeki insanların, Silikon Vadisi'ndeki insanların tecrübelerini ayırdığım vaka çalışmaları var. Öyle bir kitap derledim. Bu teknolojiyi anlayanlar korkmaz, anlamayanlar ve biraz kulaklarını tıkayanlar korkar. Amacım burada ülkedeki, Türkiye'deki yapay zeka okuryazarlığını olabildiğince arttırmak. Boğaziçi Üniversitesi çalışmalarım da öyle, kitap da böyle, bu yayın da böyle. Önemli olan ülkece bu konudaki okuryazarlığımızın artması.
KOBİ'leri bu işin içerisine entegre etmenin yolu nedir? KOBİ'ler bu yapay zeka işine nasıl girebilirler?
Evet. Yapay zekayı bir çok pahalıya kendinize mal edebilirsiniz ama bu tamamen size uygun bir şey olur. Örneği nedir? Siz hazır giyim almazsınız da terziye gidersiniz. Yani İngiliz kumaşı, ben çok giyimli aram yoktur ama işte en pahalı İtalyan, Fransız vesaire artık neyse. Bunları üstünüze kendinize diktirirsiniz. Ortaya çok pahalı bir şey çıkar ama üstünüze uygun çıkar. Büyük şirketlerin yaptığı biraz o. Hı hı. Bu konuda da çalışmalarımız var bu arada. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok değerli hocalarımız var. Bunlarla beraber de büyük şirketlere hizmet veriyoruz ama benim dediğim gibi esas çalışma alanım yüksek miktarda, yani sayısı çok olan KOBİ'ler var. Hı. Ve bunlara şu an hizmet bir şekilde verilemiyor. Ben öğrencilerimi bu konularda eğitip daha sonra bu KOBİ'lere yüksek miktardaki sayı olarak, yüksek miktardaki KOBİ'lere yüksek miktarda servis sağlayıcıyla gidip burada bir ortak çalışma yaratmayı düşünüyorum. KOBİ'ler son derece esnek ve tamamen rasyonel düşünen, yani bana ne kadara mal olacak, yani benim bundan hemen getireyim de benim zamanımı harcama gibisinden son derece rasyonel kuruluşlar esasında baktığınız zaman. Dolayısıyla yapay zeka bunlara cevap verebilir. Yani yapay zekaya bir yerde ya bu da çok uçuk kaçık bir teknoloji, şu an benim şeyim değil. Nimetlerini, şeyini gösterdiğiniz zaman faydalarını anında, şu dakika, ertesi gün şuradan maliyetleri kısıyorsunuz, buradan ciroyu arttırırsınız dediğin anda KOBİ'lerin buna açık olacağına eminim. Son söyleyeceğim şey de şu, büyük şirketlerin yaptığı yatırımları yapmak zorunda değil KOBİ'ler. Çok daha ucuza, artık demokratikleşti, şirketler de bundan kazanıyor. Kiralama diyebileceğim, yani sonuçta tamamen yatırım yapıp üstüne almayacağı, fakat işini görebilecek ve çok daha KOBİ'nin karşılayabileceği maliyette maliyetler düştü. Bu maliyetlerin düşmesi de KOBİ'lerin ve KOBİ'lere destek sağlayacak servis sağlayıcıların işine geliyor tabii.
Çok teşekkür ederim bu sohbet için Ahmet.
Çok sağ olun.
Bugün seriyede konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi ve UC Berkeley öğretim üyesi Ahmet Rasim Çağ'ındı. Bir sonraki bölümde başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere.